Ayrım 11.
Koğuş içindeki grupların bir de kendi aralarında kurdukları ortaklık var. Her grup kendi içinde çözümlüyor para konularını. Dışarıdan parası gelmeyen arkadaşlarının ihtiyaçlarını da görüyorlar. Huriye ile kızı Gülay hapse düşmekle işlerinden oldular. Türkan onları kolluyor. Gülay Özdeş'in de geleni gideni kimsesi yok sayılır. Her grup böylesi sorunları kendi içinde çözümlüyor. Aslında bu tür özel sorunlar da ortak içinde çözülebilir. Sık sık öneriliyor da bu. Bunu engelleyen grupçuluk. Her grup kendi içinde para biriktiriyor, ailelerinden gelen parayı harcarken tutumlu davranıyor, dışarıdaki ya da Mamak'taki arkadaşlarına yardım edebilmek için. Bu durumda fraksiyon ayrılıkları para konularına da sıçrıyor ister istemez. Kimse kendi dışındaki bir gruba para yardımında bulunmak için para biriktirmeye yanaşmıyor. Öğleye doğru geliyor erikler. Kazime'nin tek sevdiği şey erik. Oysa onun özel olarak beslenmesi gerekiyor. Ciğerleri rahatsız. Uyurken öksürdükçe içim eziliyor. Sık sık terliyor. Parlak siyah saçları terleyen alnına yapışıyor. Üzüm gözleri buğulu buğulu. Onu korumak, kollamak istiyoruz. Böyle katı kurallar içinde ufak, sağlıksız bir kızı korumaya çabalamak öyle zor ki. Kazime de korunmak istemiyor hiç. Ona süt, yumurta aldırmamıza karşı çıkıyor. Mehtap koşarak koğuşa giriyor havalandırmadan. Her zaman pembe olan yanakları daha da kızarmış. Sararmış, çatılmış suratlarımıza şöyle bir bakıyor. Aman sakın gülüverirsiniz kızlar demesiyle gülüyoruz. Bu akşam bir moral gecesi yapalım. Sosyalistlerin morali daima yüksektir diyor Nina. Sosyalist de olsa er sosyalistiz diyorum. Askerler arada moral gecesi yaparlar bildiğiniz gibi. Sonunda moral gecesi yapılıyor. Moralin ilk şartı çay. Akşam karavanasından sonra çay demliyoruz. Mehtap Güler'le birlikte ekmek balı yapıyor. Askeriyenin verdiği bayat ekmekleri dilim dilim kesip yumurtaya bulayarak yağda kızartıyor. Sonra da üstüne pudra şekerle karıştırılmış tarçın ekiyorlar. İşte koğuşun moral tatlısı. Uzun süredir yetersiz gıda almaktan mıdır nedir, herkes de bir tatlı özlemidir gidiyor. Ben ki ağzıma tatlı şey sokmam, baklava dendi mi ağzım sulanıyor. Yalnız yeme içmeyle moral gecesi olur mu? Askerlerin moral gecesinde olduğu gibi bize kimsenin artist ve şarkıcı getireceği yok. Tek çare kendi eğlencemizi kendimiz yaratmak. Gürbüz çocuk müsabakası yapalım. Sonunda kızlardan bir kısmı gürbüz çocuk müsabakası için hazırlanıyorlar. Bir de jüri kuruyoruz. Koğuşun en şişman kızı Sibel, seyircilerin ve jürinin en çok alkışını toplayan gürbüz çocuk o. Koğuştaki eski pantolonlardan birinin paçalarını kesip kısa pantolon yapmış. Jürinin sorularına karşılık veriyor. Oğlum senin baban kim? Tevfik Türünk. Nerede oturuyorsunuz? Bütün Ankara babamın evi. Boş zamanlarında ne yaparsın çocuğum? Karınca ezerim, sinek kanatları koparırım, kedilerin gözünü çıkarırım, köpeklerin kuyruklarını keserim, sapanla kuş avlayıp serçelerin boyunlarını kırarım. Aferin oğlum. Jüri üyelerinden biri çocuğu ayıplıyor. Ayıp değil mi oğlum? Canlılara eziyet yapılır mı? Sana ne oradan eşek? Oğlum hiç büyüklere eşek denir mi? Derim, niye demeyecekmişim? Babam anneme anarşist kızları eşek damına attırdım diyor. Ama bak biz senin iyiliğini istiyoruz. Ya pişik size inanayım da vatanımı satın yağma mı var? Vatan niçin senin oluyormuş? Benim tabii. Geçen gün babam çarşıdan aldı bana. Benim işte benim işte. Bizim gürbüz çocuk kendini yere atıp ter ter tepinmeye başlıyor. Güçlükle teskin ediyoruz onu. Sibel, ressam Tülin'in iki kızından büyüğü, bir de kız kardeşi var. Nihan, üç kişilik aile yataklıktan girmişler. Sibel, jüri üyelerine yeterli saygı göstermediği için yarışma dışı bırakılıyor. Sonunda sıra Sibel'in gürbüzlükte ondan geri kalmayan kız kardeşine geliyor. Nihan, ayağına kısa bir etek geçirmiş, kartondan da bir emzik yapmış ağzına. Yanaklarını kırmızı kırmızı boyamış. Jüri bu kez ona yöneltiyor sorularını. Ama Nihan hiç ses çıkarmıyor. Kızım adın ne? Baban anan kim? Nihan'da yine hiç ses yok. Kızım sana soruyoruz, nerelisin, kimsin? Yine hiç renk vermiyor Nihan. Yahu kızım, senin dilin yok mu? Nihan sanki dilini yutmuş. Bak konuş diyoruz sana, sonra fena olur. Jürinin tepesi atıyor. Ranzalarından inip Nihan'ın üstüne yürüyecekler neredeyse. Jüri üyelerinden biri daha yumuşak alıyor işi. Bak yavrum, bak evladım, senin iyiliğini istiyoruz biz. Bir konuş bak, sana neler yapacağız. Seni tahliyeler edeceğiz. Emi yavrum, emi bebeğim. Nihan tatlılıktan anlamayınca bu kez iş sert üyelere düşüyor. Bana bak, burada herkes konuşur. Biz adamı konuşturmayı biliriz. Burada anayasa baba yasa yok. İstersek şimdi seni burada öldürürüz. Kimsenin ruhu bile duymaz. Nihan'da yine gık yok. Artık bu kadarı da olmaz. Anlaşıldı, seni Sibel'in babasına teslim edelim de gör. Sonunda bizim gürbüz çocuk ağzından karton emziğini çıkarıyor. Tamam konuşacak. Ve tek bir cümle söylüyor. Ağzımdan tek kelime alamazsınız. 33. Doktor. Koğuştaki ilaçları da topladılar. Oysa aramızda Türkan gibi, Kazime gibi sürekli ilaç kullanmak zorunda olanlar var. Yıldırım bölgede görevli askeri doktor her sabah polis odasına uğruyor. Hasta listesine adlarını yazdıranlar da sıraya girip polis odasına götürülüyor. Hazır ol da muayene oluyorlar orada. Arkadaşlar, sadece önemli hastalığı olanlar çıksın doktora. Canım ne oluyor? Bizleri burada tutanlar bizim sağlığımızla da ilgilenmek zorundalar. Zorundalar, evet. Aynı kontrgerilladaki doktorların işkenceden sonra kurbanın daha ne kadar dayanabileceğini saptamak zorunda olmaları gibi. Bizim Yıldırım bölgedeki doktorların işkencecilerden pek farkları yok. Onun için aslında bu doktorları hepten boykot etmek daha iyi olacak. İnsanlar düşüncelerini geliştirebiliyorlar, onlara yön verebiliyorlar da vücutlarına söz dinletmeleri çok daha zor oluyor. Vücutlarını dinlemekten, ondaki aksamaların telaşına kapılmaktan kendilerini alamıyorlar. Bu bakımdan kavga içindeki insanların organik yapılarına da en az duygu ve düşünce yapıları kadar hakim olabilmeleri ayrı bir sorun. Üstünde durulması, öğrenilmesi gereken bir sorun. Bizim koğuşta en çok bu yönü aksıyor. Her türlü baskıya direnen, inançlarını ayakta tutan nice arkadaşlarımız bir baş ağrısına yeniliveriyor. Bakıyorsunuz, faşist dedikleri doktora çıkmakta bir fayda umuyorlar. Ama aramızda doktora çıkması mutlak gerekli olanlar da var. Kimi sürekli bakım isteyen hastalıklarıyla birlikte tutuklandılar. Kimi de 12 Mart hastası, 12 Mart işkencecileri bazı arkadaşlarımızı yarı sakat bıraktı. Onların hastaneye sevkleri gerekiyor. Bu sevk işlemini de ancak Yıldırım bölge doktoru yapabilir. Yıldırım bölge doktorları çaresiz kalmadıkça arkadaşların hastaneye sevkini savsaklayıp duruyorlar. Mehtap gibi içeride sakatlananlar da var. Mehtap yeni gelen arkadaşlara yer açmak için ağır ranzaları çekerken belini sakatladı. Şimdi arada elektrik tedavisine gitmesi gerekiyor. Ama geceler boyu sancıdan gözlerini kırpmadığı halde hastaneye götürmüyorlar onu. Semra'nın durumu daha da kötü. Elektrikten copa. Kadınlık organlarına yapılan işkenceler ciddi aksamalar bıraktı vücudunda. Uzun bir süredir adet görmüyor, çektiği sancılar da caba. Onun da hastaneye gitmesi, tedavi edilmesi gerek. Oysa Yıldırım bölge doktoru bütün bunları aspirinle geçiştirecek neredeyse. Durumu bir üstüme bildirdim. O da bir üstüne bildirecek, o da bir üstüne. Ama bir şey olduğu yok. Bu sabah Suna'ya komiserle görüşmek istediğimizi söyledim. Komiserle görüşmek isteği nedense hiç reddedilmez. Birbirimizi ihbar edeceğimizi umduklarından mıdır, nedir? Kurallara uygun selam verip dikiliyorum komiserin karşısında. Komiser hanım kayıt defterine benzer bir şeye eğilmiş, kaldırmıyor başını. Ya öyle mi? Geldiğime geleceğime pişmanım. Ama sonuna kadar her çareye başvurmaya kararlıyım. Komiser hanıma uzun uzun arkadaşlarının niçin hastaneye gitmek zorunda olduklarını anlatıyorum. Polis odasının kapısı açılıyor. Dış kapıyı bekleyen erlerden biri yaşlıca bir kadınla giriyor. Bu kadının hasta kızı varmış, ilaç getirmiş. Peki sen çık dışarıda bekle. Arkadaşlardan birinin anası olan yaşlıca hanım uzun uzun anlatıyor komiser hanıma. Kızının çocukluğundan beri süregelen rahatsızlığını, beraberinde getirdiği ilacı aksatmadan alması gerektiğini falan. Komiser hanım ilgilenmiş pozunda. Peki hanımefendi, ilacı bırakın. Çok teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun. Kadıncağız gönlü rahatlamış gidiyor. Kadın gider gitmez bizim komiser tembel tembel kalkıyor oturduğu yerden. Kadının getirdiği ilacı rastgele bizden toplanmış ilaçların doldurulduğu naylon torbanın içine atıyor. İlacın sahibini bile not etmedi üstüne. Atmasıyla unuttu onu, besbelli. İçimden az önce buradan rahat gönlüyle ayrılan ananın peşinden koşup bağırmak geliyor. Gelmeyin, bunlardan bir şey istemeye gelmeyin, bunların sözüne inanmayın. Yapmıyorum ama. Hastaneye gitmesi gereken arkadaşların durumunu anlatıyorum yeniden ve apaçık. Ast üst ilişkilerine uygun olarak size başvurduk. Bir sonuç alamazsak avukatlarımız sıkı yönetime şikayette bulunacaklar. Oradan da yetkili makamlara. Yıldırım bölge doktoru uzun çizmeleri ve kırbacıyla giriyor odaya. Komiser hanım başıyla çıkmamı buyuruyor. Çıkıyorum. Olcayla birlikte volta atıyoruz. Şarkı söylüyoruz bir yandan. Gelir günler gelir, yârem sarılır, gelir günler gelir, yârem sarılır. Bir gün olur elbet hesap sorulur, bu hesabı soracaklar bulunur. Bir yanım deryada çalkalanır şimdi. Polis odasından çağrılıyorum yeniden. Belli ki komiser hanım doktora dediklerimi iletmiş. Doktor alaylı alaylı süzüyor beni. Kamçısıyla parlak çizmelerini vuruyor arada. Arkadaşınızın derdi neymiş? Siz benden iyi bilirsiniz, işkence gördüler. Ya, bir süre ters ters bakıyor bana. Bir karşılık aradığı belli. Ben kendi muayeneme inanırım, sizin uydurmalarınıza değil. Uydurmadan kastettiği işkence. Gözlerimi havalandırmada volta atan arkadaşlarıma dikiyorum, polis odasının penceresinden. Çıkmamın buyurulmasını bekliyorum. Burada sürdürülecek hiçbir tartışma yok. Ben çıkarken doktorun komiser hanımla gülüştüklerini duyuyorum. Doktorun bunlar isterik cümlesi ulaşıyor kulağıma. Yanaklarıma öfke basıyor, güm güm atıyor yüreğim. Semra'nın yanına gidiyorum hemen. Avukat görüşünde sorumlu makamlara her türlü şikayetin yapılmasını söylesin diye. Tabii avukat görüşünde hazır bulunan görevliler sözünü kesmezlerse. Ama Semra bambaşka havalarda şimdi. Kendi derdiyle ilgili değil. Radyoda Şafak tutuklamasını dinlemiş, tedirgin ve huzursuz. Şafakçılar 12 Mart'ın en son toplanan grubu. Bu onları yanıltmış olmalı. MİT'in onları sona bırakışını örgüt başarısı sayıyorlardı biraz. Şafakçıların kimler olduğu 12 Mart'tan önce de herkes tarafından biliniyordu. Ama 12 Mart sonrasında bütün solu deliye tıkmaya karar verenler, kafalarında öyle bir önem sırası yapmış olmalılar ki şafakçıların toparlanması herkesten sonraya kaldı. 34. Zafer. Koğuşta değişiklik var. Şafak grubu İstanbul'dan geldi. Yeni gelenlere ranza, battaniye bulmak zor oldu. Yeni gelen grup oldukça kalabalıktı. Kazime, Nina, Semra hem sevinçli hem de üzgünler. Arkadaşlarına kavuşmak sevindiriyor onları ama tutuklanmalarına aynı ölçüde üzülüyorlar. Geniş tutulmuş bir tutuklanma bu. İlk ele geçirilen aydınlıkçılara yapılan insanlık dışı işkenceyle elde edilen ne kadar ad varsa toparlanmış. Bu nedenle birlikte kitap okumak, arkadaşlık, düşünce yakınlığı, ufak yardımlar bile şafak tutuklamasının kurbanı olmaya yetmiş. İlk günlerde bu nedenle biraz şaşkınlar. Moral çöküntüsünü üzerlerinden atmak için çaba gösteriyorlar, disiplin kuruyorlar aralarında. Koğuştaki tek değişiklik yeni tutuklular değil, polis Zafer de geldi. Sabah havalandırmasından içeri girmek üzereyiz. Koğuşun içi yeni gelenlerin de eşyalarıyla tıkış tıkış. Saldıran erin her teftişte övünerek üstlerine gösterdiği dolapta yeni gelen arkadaşlara yer ayıramadık henüz. O kadar kolay değil bu. Bizim ünlü dolap aslında derme çatma bir şey. Elinden marangozluk gelen askerler duvara enlemesine uzunlamasına üçer kereste çaktılar. Önüne de bir perde gerildi tamam. Bu kadarı da bizim çok işimize yarıyor. Bir kez elbiselerimizi asacak bir yerimiz var. Sonra bavullarımız ranza altlarından kurtuldu. Onları dolabın üstüne koyuyoruz. Pabuçlarımızı ise dibine. Elbiselerin altına kantinden getirttiğimiz Omo fay kutuları yerleştirdik. İçine çamaşırlarımızı falan koymak için. Bu dolabın hem toplu durması hem de eşyalarımızın çoğunu alması bayağı mesele. Hele şimdi yeni arkadaşlar da gelince. Üstelik tutukluluk uzadıkça bir yığın eşya birikiyor içeride. Onları ayıklamak, ayıklatmak ayrı bir sorun. Kimi gereksiz eşyayı baş tacı ettiği, kimi geleni gideni olmadığı için dışarı eşya göndermiyor. Koğuşta yer açılması için sürekli olarak dışarı eşya vermek gerekiyor oysa. Çünkü aileler boyuna eşya taşıyorlar içeri. Bu durum koğuşun önemli sorunlarından biri olan dağınıklığa yol açıyor. Koğuş içi tartışma konularından biri de bu. Yatak altları pabuçtan geçilmiyor yahu. Tokyolar dışındakileri dolaba kaldırsak. Canım pabuçların burada ne zararı var? Koğuşu teftiş öncesi toplu tutmak emirle toplamaktan daha doğru bir tavır. Bunca kişi bir arada toplu olmak mümkün mü? Niçin olmasın? Biz belirli bir disiplin kurduktan sonra. Koğuşu toplamak faşizme hizmettir. Hoppala, buna kaytarma derler. Koğuşun topluluk düzeni bizim disiplinli olup olmama sorunumuz. Faşizm sorunu değil. Koğuş düzeni üstüne bu tür tartışmalar bitmek bilmezdi. Bu tartışmalar içinde bulunduğumuz koşullardan yorucu olurdu bazen. Ama sonuç olarak belirli bir düzen sağlamıştık koğuşta. Bunca kişinin bir arada yaşaması öğrenilmesi gereken bir şeydir. Öğreniyorduk biz de bunu. Özellikle koğuşun iç düzeni konusunda polis kadınların ihtarları canımızı sıktığı için onların ihtarlarına pabuç bırakmamaya çalışıyorduk. Onlar söyleyince değil, onlar söylemeden toplamalıydık koğuşu. Bir baskının uzantısı olarak değil, toplu yaşamayı becermek açısından bakmalıydık iç düzenimize. Tutuklu ya da asker, burada kapatılmış olan bizleriz ve yaşamak zorunda olduğumuz bu yerde yaşamanın yollarını da bulacağız. Bunu sağlamak çaba gerektiriyor her şey gibi. İstanbul'dan gelen yeni tutuklularla iyice kalabalıklaşan, tıkızlaşan koğuşumuza yeni bir düzen gerekli. Havalandırmadan içeri girdik. Koğuş kapısının üstümüze kapatılmasını bekliyoruz. Kadın polis kapıyı kapatmıyor, hemen yanında yeni bir polisle giriyor içeri. Daha doğrusu ikisi açık kapının önünde bekleşiyorlar. Yeni polis açık kumral saçlı, atletik vücutlu, oldukça düzgün yüzlü genç bir kadın. Üstünde polis üniforması yerine pantolon olsa herhangi bir üniversiteli kızdan farkı kalmayacak. Yeni poliste Suna'nın o mahalle havası yok. Yok ama çok daha tedirgin edici, itici, üşütücü bir görünümü var. Koğuşun içinde dolaşan bakışları rahatsız ediyor bizi. Ranzaları şöyle bir inceliyor. Bu yataklar nizamlara uygun yapılmamış. Er yatağının bir yapılışı var. Herhangi biçimde düzeltilmiş bir yatak nizamlara uygun yapılmış sayılmaz erlikte. Ama erler bütün gün dışarıdadırlar, bizim gibi yatakları üstünde değil. Bu nedenle sabahları askeri nizamlara uygun olarak yaptığımız yataklar gün içinde sivilleşiyorlar. Koğuşta ses yok. Bu yataklar nizamlara uygun yapılmamış dedim. Yeni polisin sesi tiz, üniformalara takılan yıldızları birbirine vurarak çıkarılabilecek madeni bir ses. Eski polis gidiyor. Yeni polis yataklardan birine yaklaşıyor. Bu yatak kiminse derhal nizamlara uygun olarak yeniden yapsın. Polislerle tek tek konuşmama kararımıza uygun olarak karşılık veriyorum. Yatakları nizamlara uygun olarak yaparız. Böylece yatak yapmanın bizim sorunumuz olduğunu anlatmak istiyorum. Öyle mi? Hemen şimdi yapılsın öyleyse. Biz sonra yaparız. Yeni polisin çekip gitmesini söylenerek ya da küfrederek kapıyı üstümüze kapamasını bekliyoruz. Ama öyle yapmıyor. Bir iskemle çekip kapının yanında oturuyor. Bu yatak yapılana kadar burada bekleyeceğim. Varlığının bizi rahatsız ve huzursuz kılacağını biliyor. Koğuşta çıt yok. Koğuş kapısının yanına çektiği iskemlede oturuyor, gözleri üstümüzde. Hani hapishane kapılarında gözleme pencereleri vardır, arada gardiyanlar içeri bakar. Yeni polis eti kemiği ile bir gözleme penceresi olmuş oturuyor. Rahatsızlık artıyor. Sonra kimse kimseye danışmadan hep birlikte bütün yatakları düzeltmeye başlıyoruz. Hep birlikte koğuşumuzu topluyoruz. Yeni polis orada yokmuşçasına. Bir yandan da şarkı söylüyoruz birlikte. Seslerimiz perde perde yükseliyor. Bir gün dostlar mutlaka, sıra gelecek bize. Yeni polisin yüzü sapsarı. Aslında güzel olan iri ela gözleri buz gibi. Ayağa kalkıp koğuştan çıkıyor. Kapıyı kapatıyor üstümüze. Bütün hareketlerinde size bunun hesabını soracağım. Size her şeyin hesabını soracağım. Zaman benim, benim elimdesiniz havası var. Havayı aldık. Yeni polisin bizi yepyeni bir biçimde tedirgin edeceğini de. Polis Suna'nın mahalle tavırları araya konan mesafeyi bir ölçüde tesirsiz kılabiliyordu. Ama bu yeni polis bizi çok daha rahatsız edecek belli bu. Hani Amerikan filmlerinde taktığı erlerin hayatını zehir eden çavuşlar vardır. O yöntemleri uygulayacak. Üstelik orduda görevli değiliz biz, tutukluyuz. Ezilmek amacıyla tutuklu. Yeni polisin adı Zafer. 35. Bakışlarımız. Helayı açmak genellikle Türkan'la bana kalır. Türkan teneke dolusu suları helaya boca ederken ben de elimdeki sırıkla deliği açmaya çabalıyorum. Türkan bir yandan gırgır geçiyor. Leninizmin ilkeleri kapışıldı, bize hela komandoluğu kaldı. Hela komandoluğunun üstümüze kalışı biraz da bu alandaki başarımızdan. İşi ben ele alınca hela kesin kes açılıyor. Sonunda helayı açtık. Helaya gaddarca yüklenirken üstümüz başımızda iyice battı. Yani eşofmanlarımız. Şimdi bunları yıkayıp kurutmak gerekiyor. Sayıma daha kaç dakika var? Bu soru önemli. Çünkü sayım ekibi gelmeden üstümüzü değiştirmeliyiz. Eğer tutukluluk uygulaması başlayalı bu sayımlar başlı başına bela kesildi başımıza. Günde 3 kez sayılıyoruz. Sayımdan önce ranzaların önünde sıralanıyoruz. Eller arkada kavuşturulmuş, sağ bacak açık. Rahat durumu bu. Sayım ekibi girdiğinde bizi bu durumda bulmazsa ne olacak? Orduda erlerin eğitiminde başvurulan alışılmış ve bildik usuller uygulanacak. Önemli olan bu değil. Yönetimle gereksiz bulaşmamak. Yataklarımızı nizamlara uygun olarak yeniden yaptık. Üstümüzü başımızı düzelttik. Ranzalarımızın önünde sıraya dizildik. Bize birer üniforma versinler de olsun bitsin. Dikim evine yeni tutuklu er üniforması ısmarlansın. Bu konuda üstlerimize bir dilekçe verelim. Sen kendini hala siyasi tutuklu sanıyorsun galiba. Kendini bilen bir er zart surt dilekçe vermez. Arkadaşlar burada böyle sırada durmak zorundayız ama hiç olmazsa gözlerimizde sınıf kini olsun. Yeni gelen arkadaşlardan Gülay Büyük Özden bu. Ne sınıfı? Ha babam sınıfı mı? Türkan yanımda söyleniyor. Yeni gelenleri özentili buluyor. Ne sınıf ne sınıf. İşçi kökenli olarak nitelenebilecek bir o var aramızda.